Ayrım 15.
Bu yasanın çıkışından beri binlerce genç köylere yollandı. Bu yollanışın belki de en yararlı yönü, gençlerin görerek, yaşayarak köy yaşamını yerinde inceleyip anlamış olmalarıdır. Bundan sonra da alacakları görevde, yapacakları işte bu gözlemlerini ya da edindikleri bilgileri göz önünde tutacakları açıktır. Dahası bunlardan bazıları izlenimlerini gazete ve dergi sayfalarında dallandıra dallandıra anlatacak kadar işi ciddi tutmuşlardı. Yazdıkları da genel olarak yabana atılacak türden yazılar değildi. Bugünlerde bu yedek subay öğretmenlerden birisi bence çok önemli olan bir kitap yayınladı. Bu kitap bize Trakya köyleri hakkında bilgi veriyor. Ama bilgi veriyor dedimse öyle kupkuru bir kitap sanmayın. Kitabı yazan öğretmen arkadaşın nereli olduğunu, nerede okuduğunu ve işini bilmiyorum. Sandığıma göre Orta Anadolulu ama köylü değil. Bunu kitabına yazdığı ön sözden çıkardım. Kendisi köyü ve köylüyü tanıdıktan sonra ülke gençliğinin, aydınların mutlaka köyü tanımaları gerektiğine inanmış. Yapıtı da bu inancının ürünü. Birçok sorun kafasına dank etmiş köyü tanıdıktan sonra. Param olsa da bastırabilsem, köyden yazacaklarım o kadar çok ki, diyor öğretmen. Gerçekten de köyün iç yüzünü görebilmiş. Bizde ne acıdır ki doğu köylerinin adı çıkmış. Sanki Anadolu'nun doğu bölgesinde olmayan köylerimiz uygarlığın olanaklarına kavuşmuş gibi gösterilmek istenmiştir. Hele Batı Anadolu, Trakya köylerinden söz edilirken cennet sözcüğü de durumu belirtmek için yardımcı kullanılmıştır. Oysa Lüleburgaz'ın Hamitabat köyünde 2 yıl çalışmış olan Mesut Tutku'nun Karayanık adlı kitabını okuyunca zaten aslı olmayan övünmeler bir kere daha kızdırıyor kişiyi. Ne yapmış Mesut Tutkun? Anılarının bir bölüğünü topladığı kitabında köylünün ilkel koşullar içinde çektiklerini dile getirmiş. Ama öyle getirmiş ki santim santim yaşayarak, olayların yaşamın içine karışarak. Uydurduğu ya da abartarak anlattığı akla gelmiyor okurken. Ve anlıyorsunuz ki bizim Trakya köylüsü de Doğu ya da Orta Anadolu köylüsün canına tak diyen koşullar içinde inlemektedir. Nedir bu koşullar? İsa'dan önceki koşullar, bildiğiniz koşullar. Yol ortasında pastı kerpetenle diş çektirmeler, jandarma dayakları, külle temre iyileştirmeye yeltenmeler, bir ekmek bulamaz duruma düşen savaşta bacak yitirmiş gaziler, delikanlıların kör kuyuya sabun atarak sihir iyileştirmeye çalışmaları, ağaların yaşantıları, yine kızların parayla alınıp satılmaları. Bütün bu çileleri dolduran, çoğunluğunun yılda eline 70 lira gibi az bir para geçen, bu parayı üretimde mi yoksa tüketimde mi kullanacağını şaşıran köylülerin gerçek durumlarını göremeyen, görmezliğe gelen ve köylüden su ister gibi oy isteyen politika esnafı. Ama özetlediğim kadar değil yedek öğretmenin kitabı. Bazı eski sözcük ve deyimleri kullanmasına karşın dili de anlatışı da yeterli, işlek. İşlediği konulara köylünün maddi ve manevi yönden sıfır olduğunu, söylevlerin ve gösteriş edebiyatının köyün dışında yürüdüğü gerçeğini sindirmiş, okurunu inandırıyor. Bu aydın arkadaşın bu gerçekler içinde yüzerken edindiği düşünceler de yazıları kadar ilginç. Onun içindir ki hepimizin adına konuşan bu aydının düşüncelerini, kitabın yayılmadığını, kolay edinilmeyeceğini düşünerek buraya özetliyorum. 2 ders yılı kaldığım köyümde köy hayatını öylesine tanıdım ki doğudan yükselen açız seslerinin neden duyulduğunu, koltuk kavgalarını, sen ben davasının için halledilmediğini, bir batılı kafası ile memleketimizi istenilen seviyeye yükseltmemenin sebeplerini köyün ve köylünün yaşadığı acı gerçekler içinde görüverdim, buluverdim. Köyü tanımadan, köylüyü anlamadan, 1/4'ümüzü teşkil eden çoğunluğun hayatını nasıl idame ettirmeye çalıştığını bilmeden biz hiçbir şey yapamayız. Yaparız dersek yalan söylemiş oluruz. Aydın geçinenlerimizin, bugün iş başında bulunanlarımızın, sorarım kaçı köyü ve köylüyü tanıyor. Seçim propagandası vesilesiyle köye gitmek, köylüyü şehirde görmek, onu tanımak değildir. Ben şuna inandım ki, vatanımızın yükselmesi, istenilen hayat standardına kavuşabilmesi, davaya köyden ve köylüden başlamakla mümkündür. O tam olarak doyduğu, o insanca yaşayabilmek imkanlarına sahip olduğu gün yara kendiliğinden kapanacaktır. Bugün köyümde 5 nüfuslu bir ailenin geçim vasıtası 50-75 liradır. Köylü müstahsil olarak bir hiçtir. Bunun sonucu alım gücü de bir hiçtir. Oysa köylünün hayat standardı yükseldikçe iş hayatı da her yönden inkişaf edecek, büyük bir müstehlik topluluğunun ihtiyacını temin için bacalar tütecek, fabrika makineleri şakır şakır çalışacaktır. 20. yüzyılın Türkiye'sinde 1/4'ümüzün hayatı anlattığım gibi geçiyor ve biz hala niçin yükselmediğimizin sebeplerini araştırıyoruz. Liseyi hatta üniversiteyi bitiren her genç en az bir sene köyde branşına göre vazife alsın. Öğretmen olarak, bölge doktoru olarak, idareci olarak vesaire. Yarının memlekette mesul bir mevkiini işgal edecek olan genci, memleketini tanımak, davalarının ne olduğunu görebilmek imkanına sahip çıkacaktır. Fakat biz onu tanımak istemiyor, ona layık olduğu değeri vermiyoruz. Tanımadığımız için onun dertlerini halledemiyoruz ve bu sebeple de kalkınan bir Türkiye'yi tahakkuk ettiremiyoruz. Görünen köy kılavuz istemezmiş. Görmeyen kılavuzlar da köy istemiyorlar. Ben burada sözü uzatmayacağım. Ancak Avrupa'da, hatta Avrupa'nın adını duyunca bıyık kıvırdığımız birçok ülkesinde köylünün geçim standardını, içinde bulunduğu insanca yaşama koşullarını acı acı düşündüğümü eklemeden edemeyeceğim. Mesut Tutkun'u kutlar, köyden getirdiklerini okumanızı salık veririm. Davulun sesi. Harman zamanı. Köyün içi dışı toz duman. İnsanların ağzı yüzü belirsiz. Büyük küçük herkes sap çekmeye, harman kaldırmaya çabalıyor. Sap kağnıları gelip gidiyor devrile yata. Patika yollarda hayır kalmamış. Onlar da günden güne bozulmakta. Her gelen sel toprağın birazını daha süpürüp gidiyor bu acılığı çıplak bozkurda. Köyde yaşayan kişinin derdi başından büyük, gücünün üstünde. Bunun karşısında kolu kanadı kalkmaz bir halde. Ana giysi olan kaput donlar, içlikler eskimiş, bağır bacak açık. Tarlaya atılan tohum iyi kötü bitmiş ama 2 ay diz çökerek elle devşirmek yetmiş köylünün canına. Şimdi de kapıdan yetmek kavruk öküzlerin çektiği kanılarla, koca dağdan, küçük ovadan saplar çekiliyor harman yerine. Dövene koşulan yağır eşeklerle, hasta ineklerle pençeleşerek sapı ezmeye uğraşıyor ufacık çocuklar ağlaya ağlaya. Gündüz sap, gece yarısına kadar tınaz, gece yarısından sonra da ceçi, samanı taşımak. Kimseden habersiz, kimselerin haberi olmaksızın, yüzyıllarca önce olduğu gibi bir kuru ekmek uğruna, kuru ekmek ile açlığını gidererek uğraşmak yapılan. Alışılmış olan bir gidiş bu. Yadırganacak bir yanı yok. Üzülecek, yerinecekler de çıkmaz bu durumdan ötürü. Ama bir gizli endişe, yıllardır buraya yaşayanların içinde çöreklenmiş bir halde duran o yılan, verdiği acıyı artırmış. Bu acı benizlerde de görülmeye başlamıştır bu yılın harman mevsiminde. Şöyle böyle 20 yıldır tarım kooperatifine olan borçlarının Amerika tarafından kapatılacağı, altından kalkılamayacak bu borçlardan başka yolla kurtulmanın olanaksızlığı konuşulur, tartışılır burada yaşayanlarca. Alınan borcu ödemeden yeniden kredi almaları da bu umutları kuvvetlendirmiştir. Almışlar, yerli yersiz eritmişlerdir o birkaç yüzü aşmayan liracıkları. O küçük sayılar üst üste koyulup da faizleri de eklenince yıllarca sonra şimdi ejderha gibi gelip karşılarına dikilmiştir. Kooperatif, ivedi olarak borçların kapatılmasını istiyor ortaklarından. Şaşkınlık, korku buradan geliyor işte. Onların kaldırdığı ekinse uğrunda harcanan emeğin bile karşılığı olamamaktadır. Örnekse arpa yolması için bir kadına günlük en az 10 lira ödenmekte. Bir kadının bir günde elle yolarak tarlada biriktirdiği demetlerden 10 liralık arpa ya çıkmakta ya çıkmamaktadır. Dövülen ekinin tenekesini 4-5 liradan satarak borçlarını kapatmaya çalışanlar, bir yandan da bunca zaman kendilerini avutmuş olan Amerika'ya ilenmektedirler. Amerika gerçekten onları avuttu mu, böyle bir umuda kapılmaları için ne yaptı? İşin bu yönünü arayıp bulmak çok zor. Belli olan bir şey varsa, o da böyle bir duygu, umut taşıyanlardan Amerika'nın habersiz oluşudur. Amerika'ya ilenmeleri yersizdir. Olsa olsa avutmaca sanatın doruklarına kadar çıkmış bazı çıkarcıların yıllarca önceden nereye gidip ne kadar büyüyeceğini düşünmeden ektikleri tohumlardır yeşeren. Eskiler köylünün çektiklerine, çekemez sandıkları nice ağır yükleri götürdüğüne bakarak köylü milleti çayır otuna benzer, eşekler ne kadar kemirse yine büyür demişler. Öylece çoluğu çocuğu ağlatarak konur öküzün boz eşeğin sırtından bu borçları da elbet kapatacaklardır. Ya öteki dertleri? Bir kere çoklarının sağlığı yerinde değil. Dizlerinden başlıyorlar saymaya. Sızlıyor dizleri. Bu sızı romatizma denen şeyin kendisi. Havalar soğumaya başlayalı dişleri sızlıyor, yerinde duramıyor gencecik gelinler, delikanlılar bile. Göz ağrısı var bir de, trahom mu nedir? Tozun toprağın katmer oluğu çapaklı gözler. Çapağı kurutsan fer yok gözlerde. Akşam karanlığı bastırdı mı gözleri görmez olduğu için kimse yerinden kıpırdamıyor bizim evde. Borçtur, ağrıdır, sızıdır, boşu boşuna umuttur. Ama hepsine merhem olacak bir şey var, eğitim. Hiç değilse ilk eğitimden geçmiş kafa. Halk eğitimini de bundan ayrı düşünmemek, okul çatısını köy yaşamıyla ilgilenmeyen bir sırça köşk olmaktan kurtarmak. Bu anlayışla işe sarılmak, çağdaş eğitim ilkelerini benimsemek. Bunlar, bütün köylerimizi okula kavuşturmakla, okulları da gerilik düğümlerini çözmeye ant içmiş öğretmenlere kavuşturmakla olur. İçine ulusun dertleri bir köz gibi düşmüş olumlu bilgilerle yetişen kuşaklarla olur. O zamandır ki, boş umutlara kapılarak, ağrısı sızısı bir yanda, kendi de pısırıkça bir yanda duran, düşünmeyen, her şeyi Allah'a bırakarak içinde bulunduğu onulmaz o koşullardan kurtulmasını hep başkalarından bekleyenler kurtulacaktır. Buraya sıralanamayacak kadar çok örnekler vardır ki, eğer o koşullar içinde bulunan insanlar bir eğitim almış olsalardı, kafaları biraz çalışsaydı, kısa zamanda bu durumlarından silkinip kurtulmaları kolaylaşabilirdi. Bu yurtta, bu ulus için en gerekli iş, ne yapıp yapıp en küçük köylere kadar okul yaptırmaktır. En gereksiz şey de, köylünün sırtıyla taş çekerek kendi çocukları için okul yapmasını desteklememek, yermektir. Bir de gizli açık alıp yürüyen ve toplumun geleceğini dinamitleyen medrese taslaklarının, Kur'an kurslarının kökünü kazımak. Bunlarla koskoca bir ulusu oyalamaya, avutmaya çalışmak yerine onun dağ gibi yığılmış ve Arap saçı gibi karışık ekonomik sorunlarını kökten düzenlemek. Gönülde var, elde yok. İslam dini ilerlemeye engel midir, değil midir? İşte bir sorun ki yıllardır çözümlenmeye çalışılır. Bizim softa edebiyatçılar, mani-i terakki imiş İslamiyet, iş bu rivayet yeni çıktı derken, dünya halkoyu öteden beri Müslüman toplumların yaşadığı ülkelerde neden ileriye doğru bir kıpırdama olmadığına şaşmaktadır. Bizim softaların anlamazlıktan geldiğine bakmayın. Söylence de eskidir, ona bağlı olarak Müslüman toplumların ilerleyen uygarlıktan pay almamak ister gibi dünyanın gidişine sırt dönercesine yaşadıkları gerçeği de eskidir. Günümüzde uygar toplumlar aya gitmektedirler. Bu da bir gerçek değil mi? Eller aya biz yaya dediğimiz zaman da bir gerçeği söylemiş olmuyor muyuz? Avrupa televizyonları Muhammed'in memleketlerinden diyerek Müslüman ülkelerde yaşayan insanların günlük yaşamlarıyla ilgili filmler gösterirken seyirciler gülmek mi ağlamak mı gerektiğini bilememekteler. Ama neden bütün bunlar? Biz her şeyi Kur'an'da arıyoruz da ondan mı? Bütün bulgular Kur'an'daki işaretlere göre ortaya çıkarılmış öyle mi? Bu kitap bizim kitap olduğuna göre neden biz bulmuyoruz da eller buluyor? Neden Müslümanlar uyuyorlar? İçinden çıkılır iş değil doğrusu. Sakın biz kendi kendimizi aldatmış, avutmuş olmayalım. Sözü yeni çıkan bir kitaba getirmek istiyorum. Devlet Su İşleri Barajları ve Hidroelektrik Santralları Dairesi'nde çalışan Mühendis Mehmet Şükrü Sözer'in yazdığı bu kitabın adı Kur'an-ı Kerim'de Müsbet İlim'dir. Biriktirdiği parayı harcayarak bu kitabı bastırmakla herhalde Bay Sözer vatandaşlarına bir hizmette bulunmak istemiş. Kur'an'ın aydınlarca ve halkça okunup anlaşılmasının çok önemli olduğunu ileri sürüyor. Ancak Kur'an'ın buyrukları yerine getirildiğinde bir kalkınmanın mümkün olabileceğini savunuyor. Yalnız düşünce yönünden Profesör Mümtaz Turhan'la birleşmek istiyor ki, Bay Turhan'ın tutumu da gerçekçi ve toplumcu aydınlarca bilindiği için Bay Sözer hemen burada puan kaybetmeye başlıyor. Garplılaşmanın neresindeyiz adlı kitabında bakın ne buyuruyor Bay Turhan. Dün medeniyete ve terakkiye mani olmayan İslam dininin bugün mani olduğunu iddia etmek her şeyden evvel mantığa aykırıdır. Aynı kitapta Bay Profesör, hükümetlerin kalkınma projelerinin köklenmiş tarihi müesseseler karşısında milletçe benimsenip benimsenemeyeceği hususuna önem verir. Elimizdeki kitabın yazarı Bay Sözer ise şöyle der. Bu kitapta ise her ferdin kültürel inkişafının dinden faydalanılarak teminine önem verilmiştir. Din kurumu yoluyla, ondan yararlanarak ancak bir kalkınmanın mümkün olabileceğine inanan Bay Sözer, mühendis olduğu için matematiksel bir yoldan gitmekte ve şöylece kestirip atmaktadır. Saçaktan ayrılan kiremidin havaya yükseldiğini, derenin yokuşa doğru aktığını kim görmüştür? Bu tabii hadiselerin terslerini görmek nasıl mümkün değilse, din müessesesini ihmal ederek veya onu şeklen değiştirerek toplumları kalkındırmak da o kadar mümkün değildir. Bana kitabını verdiği zaman bir süre konuştum Bay Sözer'le. Elinde yazacağı bir başka kitabın planı vardı. Bana onun açıklamasını yaptı. Konuşurken bilim pınarından bol bol içmiş bir durumu vardı. Çalıştığı alanın isterlerine uygun düşünüyor, bilimin dışında her şey boş diyordu. Ancak bunu tepeden inme sert bir biçimde değil de anlatarak, açıklayarak, kırmadan neyin ne olduğunu anlatıp gönüllere girerek çözümlemek gerektiğini söylüyordu. Bütün bunlar iyi ama tanıştığım Sözer'le elimdeki kitabın yazarı Sözer arasında bir bağ kuramıyorum şimdi. Nasıl kurabilirim ki? Arka sayfalarda daha çok Kur'an'ın bir çeşit açıklamasını yaptığı, ayetleri sıralamaya çalıştığı kitabının en önemli bölümü olan ve kendi düşüncelerini, yorumlarını kapsayan birinci bölümde sayfa 12 şöyle bir düşünceyi de ileri sürebiliyor. Aynı müesseseden faydalanarak ilerleyebileceğimize samimiyetle inanıyorum. Başka bir kurtuluş yolu görmüyorum ve kalkınmamız için Kur'an-ı Kerim'in kılavuzluğunu şart görüyorum. Karayolları Trafik Eğitim Şefi de trafik kazalarının Türkiye'de arabası bizden kat kat çok olan ülkelerden fazla olduğunu söylüyordu. Adam hiç düşünmüyordu ki Allah'ın dediği olur. Bütün motorlu taşıtlarda, hanlarda, hamamlarda asılı duran bu cümleyi nasıl görmez anlamıyorum. Bay Sözer'le işbirliği ederek kazaları önleme çarelerini kitabımızda bulamaz mı acaba? Türkiye reformların ivedi yapılması gereken, sosyal adaletin ivedi sağlanması gereken bir ülke. Uluslararasında bize yaraşan yeri almamız, gelişmemişlikten kurtulmamız ve çağdaş uygarlık düzeyinin hiç olmazsa ilk basamağına ulaşmamız bunların sağlanmasıyla mümkün. Hükümet de bu işleri tezelden ayarlamakla yükümlü. Hükümetten de öte tüm meclisler, tüm iktidarlar ve de tüm yöneticiler bu yükü sırtlanmışlardır. Kitabımızın kapsadığı kalkınma formüllerinden de bu sorumluları haberli kılsa Bay Sözer acaba nasıl olur? Benim bildiğim dinler insanları doğru yola götürmek, aralarında iyi ilişkiler kurulmasını sağlamak ve böylece onları birbirlerini yemekten kurtarmak için ortaya atılmış telkinlerin toplamından ibarettir. Uygarlık, dolayısıyla akılcılık ilerledikçe din duygusunun yerine insancıl düşünce almaya başlamıştır. İleri ve geri toplumları bu açıdan da ölçmek mümkündür. Bay Sözer bana kızmasın. Sorun haklı çıkmak değil, hakkı bulmak sorunudur. Değilse Kur'an'dan kalkınmaya yarar beklemek, tavada 50 batman yağ eriten ozanın davranışına özenmek olur. Ama iş özenmekle biter mi? Ne demiş halk ozanı? Sürü sürü kuşum uçsa havada, koyunlarım yayılsalar ovada, 50 batman yağ eritsem tavada, ah neyleyim gönülde var elde yok. Gönlünde 50 batman yağ eriten adamın bugün 50 gram yağa gereksinim duyduğunu nasıl anlamalı, nasıl anlatmalı? 50 batman ki 8'erden 400 kilo eder. Kur'an'dan cömertçe kalkınma sözleri toplayarak kafamızı doldursak bile, teknikten, paradan yoksun durumumuzla ne yapabiliriz Bay Sözer? Gelin siz de halk ozanına uyun, ben de uyayım da bir kere daha yineleyelim. Ah neyleyim, gönülde var elde yok. Bu hayalcilik değil de nedir? Bilimle neresi bağdaşabilir bunun? Ülkemizde olumlu işlere emek harcanmasını, olumlu düşüncelerin yayılmasına kağıt harcanmasını dileyelim. Okur yazarlar ve toplumsal sorunlar. Günümüzde bile halkın sorunlarına nasıl eğilmemiz gerektiği anlaşılamamış, kuru kuruya acımak, yazık çekmek değerden düşmemiştir. Bunu yaptınız mı her şeyi çözümlediniz demektir. Sizden iyisi yoktur. Bu anlayışın doğruğu söylevdir. Söylev havasını eskilerin olduğu kadar yenilerin de iliğine yerleştirdik. Bunun dışında yapılanlar kuşkuyla karşılanıyor. 1959 kışındaydı. Zamanın Eğitim Bakanı Celal Yardımcı telefonla aramış, saat 15'te makamında beklediğini söylemiş. Hayır mı şer mi diye kalkıp gittim. O günlerde Vatan Gazetesi'nde çıkan "Köylerde eğitim işi çıkmazdan kurtarılmalı" adlı yazımın kesintisi önündeydi. "Bu yazılardan kaç lira alıyorsunuz?" dedi. "Yazmayın efendim, biz sizi tatmin ederiz. Gördüğünüz aksaklıkları rapor halinde bize getirin yeter. Göreviniz de bunu gerektirir. Bu yoksul ülkenin bir köyünde doğmuş büyümüş ve iyi kötü dünyaya gözünü kulağını açmış bir insanın, arkasındaki aç çıplak köylü yığınının derdini yüreğinde duyan, yükünü omuzlarında taşımak zorunda olan benim gibi birisinin karşımdaki yetkili adam tarafından anlaşılması mümkün müydü? Bu yazı nihayet bir makaleydi. Ama onun gibi bakanların döneminde hikayecilere, romancılara da aynı işlemin yapıldığını yakından biliyorum. Bu işin yazarak, çizerek, konuşarak yurt sorunlarıyla uğraşmak işinin tatmin edilmekle ilgisi olabilir mi? Olmaz ama eloğlu bu geri uyuyan toplumda öyle oldurmuştur ki bunu. Son yılları anmak bile yeter bunu anlamak için. Kim ki gözündeki perdeyi azıcık aralayacak gibi olmuş, hemen tatmin etme kapıları açılmıştır. Koca koca diplomaları ceplerine yerleştirenler, basit bir takım duygularını tatmin etmek için millet meclisine girme yolu aradılar. Bu arada halk, ülke, çözümlenecek sorunlar ancak dillerindedir. Seçilsinler de üst yanı ne olursa olsun. Ne pahasına olursa olsun halktan uzaklaşmak ve kişisel çıkarlar elde ederek tatmin edilmek. Ondan sonra dünya var imiş ya da yok imiş ne umuru bunların? Özellikle son yıllarımızın bu gibilerin gürültüsüyle ve kendilerini kalkındırdıkları halde memleket kalkındı diye edebiyat yapmalarıyla geçtiğini yadsıyabilir miyiz? Nedenleri ne olursa olsun, kökleri nerelerde bulunursa bulunsun, sağçılık yapmakta olduğumuz bir gerçektir. Eğitim sistemi öylesine bozuk, siyasal ahlak öylesine çürük, toplum düzeni öyle gevşek ki bu koşullar içinde sağçılığı nasıl bırakabileceğimizi de derin derin düşünüyoruz. Saat sorununu açayım biraz. 1945'lerdeydi. İvrisköy Enstitüsü'nün 3. sınıfındaydım.